Ayrım 20. Gökdelen, Tahsin Yücel. Sayfa 256. Ertesi sabah 10.30'da Sabri Ser'in koltuğunun altında kalın bir dosyayla kapıdan içeri girdiğinde de hala bir düşte gibiydi. Ona da düşünü anlatmak, dün akşam kendisiyle gelmemekle büyük bir fırsat kaçırdığını söylemek istedi. Ancak Sabri Ser'in özgürlük anıtına ve Nokta Hanım'a ilişkin ayrıntıları dinlemek konusunda hiç de istekli görünmedi. Umarım tüm sorunları çözmüşsündür. Yeni yargı 1-1,5 ay içinde tüm Türkiye'de tıkır tıkır işlemeye başlayacaktır. Öyle değil mi diye sorunca da getirdiği dosyayı önündeki sehpaya bıraktı, sonra derin bir soluk aldı. Hiçbir şeyi çözmüş değilim efendim dedi. Can Tezcan genel yazmanına derin bir uykudan uyanmış gibi şaşkın şaşkın bakmaya başladı o zaman. Sen benimle dalga mı geçiyorsun diye sordu. Hayır efendim, şakanın yerini ve zamanını bilirim dedi Sabri Ser'in. Can Tezcan'ın gösterdiği koltuğa oturdu. Bir an susup söyleyeceklerini toparladı. Bize başvurmuş olan tüm aday kuruluşların durumunu inceledik. Parasal açıdan bakılınca hepsinin de fazlası var, eksiği yok. Kimileri birkaç bölgeyi bile örgütleyebilir. Ama hepsi, evet hepsi bir tür mafya efendim. Hepsine açılmış onlarca dava var. Hepsi de bir iki uluslararası kuruluşun taşeronu. Örneğin hangilerinin? Sabri Ser'in Amerikalı, Alman, Fransız, İtalyan bir sürü yabancı kuruluş adı saydı. Bu kuruluşlar bugün de etkinliklerini sürdürmekte olduklarından ve arkamızda herhangi bir mafya bulunmadığından adlarını veremiyoruz. Bir kez daha soluklandı. Yalnızca yabancı kuruluş taşeronu olsalar gene neyse efendim diye sürdürdü. Bölgelerinde her türlü kirli iş bunların elinde. Üstelik gördüğümüz kadarıyla açık açık yapıyorlar tüm bunları. Ben ülkenin bu durumlara geldiğini bilmiyordum doğrusu. Özetlersek bu adamlar olsa olsa suçsuzları yargılarlar efendim. Size söylemiştim, biz bu işe girmemeliydik. Ama girdik bir kez, şimdi ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz bir tek şey var efendim. Tüm bu başvuruları geri çevirmek, örgütümüzü her yerde kendimiz kurmak ve güvenliğimizi güçlü tutmak. Zor iş. Biliyorum ama ben başka çıkar yol göremiyorum efendim. Can Tezcan tutarlı bir yanıt bulmaya çalışırken ince odaya girdi. Efendim, özür dilerim, Bakan Bey arıyor, bağlayayım mı? Diye sordu. Can Tezcan'ın yüzü sararır gibi oldu. Bağla dedi. Sonra da daha ilk çınlamasında kulağına götürdü telefonu. Neredeyse her yarım dakikada bir, evet, oldu, tamam, anlıyorum sözcüklerinden birini yineledi. Sonunda, peki, olur, evet, zor ama çalışalım, peki, oldu, bir saat içinde yanıt verelim size. Tamam, size de iyi günler Sayın Bakanım deyip kapattı telefonu. Sözcüklerinden ve devinilerinden bir şeyler çıkarmaya çalışarak kaygıyla kendisini izleyen Sabri Ser'ine döndü. Hadi gözün aydın, yeni bir seçenek çıktı dedi. Veli Dökmeci başbakanın listesini yolluyor. Ne listesini efendim? Bize güvenle salık verebilecekleri kişi ve kuruluşların listesini. Bu kez de Sabri Ser'in sarardı. Bu da nereden çıktı şimdi diye söylendi. Aynı anda İnci Hanım gene odaya girdi. Can Tezcan'ın önüne bir kağıt bıraktı. Ama Can Tezcan'dan önce Sabri Ser'in aldığı kağıdı. Dosyasının ilk sayfasıyla karşılaştırdı. Sonra merak ve kaygıyla herhangi bir açıklama da yapmadan karşılaştırmayı sürdürdü. Başını kaldırdığında yüzü sapsarıydı. Çok tuhaf efendim, gerçekten çok tuhaf. Aynı adlar, evet aynı adlar dedi şaşkınlık içinde. Bize başvurmuş olan kuruluşların adları, yalnız biri eksik. Yani senin mafya dediklerin mi? Evet efendim, benim mafya dediklerim. Biliyorsun, Adalet Bakanı faksladı. Biliyorum efendim dedi Sabri Ser'in. Gözlerini Can Tezcan'ın gözlerine dikti, öyle baktı bir süre. Peki, bölgelerin yargısını bu adamlara bırakmaya boyun eğecek miyiz diye sordu. Can Tezcan da genel yazmanını süzdü bir süre. Önce senin dosyayı inceleyeceğim. Adamların senin dediğin gibi oldukları kanısına varırsam, konuyu yönetim kuruluna götüreceğim. Gerekirse genel kurulu da toplayabiliriz dedi. Bir süre öyle durup düşündü. Doğrusu da bu değil mi diye sordu. Sabri Ser'in ürpertici bir görüntü karşısındaymış gibi yüzünü buruşturdu. Hayır, değil efendim dedi. Bence siz kendi başkanlık yetkinizi kullanmalısınız. Kurallara ters de düşse böyle yapmak zorundasınız. Yönetim kurulu, hele genel kurul rahatlıkla kucak açabilir bu adamlara. Sonra bana öyle geliyor ki bu faks yalnız size çekilmedi efendim. Belki de hepsinin elinde şimdi. Sizden 2-3 gün önce almış olmaları da olanaklı. Can Tezcan genel yazmanına gittikçe artan bir şaşkınlıkla bakıyordu. Bunu da nereden çıkarıyorsun diye sordu. Adamların bizimle görüşürken girdikleri havalardan çıkarıyorum efendim, dedi Sabri Serin. Başvurularının hiç tartışılmadan benimseneceğine inanmış gibiydiler. Can Tezcan bir kez daha yardımcısının gözlerine dikti gözlerini. Yani sence bu ülkenin tek dürüst kişileri biz ikimiz miyiz, diye sordu. Sabri Serin gülümsedi. Biz de daha kararımızı vermiş değiliz efendim, dedi. Can Tezcan yanıt vermedi. Genel yazmanının getirdiği dosyayı aldı, sayfalarını karıştırmaya başladı, orasından burasından okudu, sonra başvuru yazılarının kişi, kurum ve kent adları dışında birbirinin aynı olduğunu fark etti ama saptamasını yardımcısına aktaramayacak kadar güçsüz buldu kendini, gözlerini tavana dikerek dalıp gitti. En az 5 dakika sürdü sessizliği, sonra İnci'nin tüm güzelliğiyle kapıda dikildiğini gördü. ''Ne var?'' diye sordu. ''Bakan Bey telefonda efendim.'' dedi İnci. Bakan Bey telefonda aday kuruluşların onay alıp almadıklarını sormaktaydı. Can Tezcan önce yapay bir kahkahayla yanıt verdi soruya. Sonra bu başvurular üzerinde incelemelerine daha 45 dakika, bilemedin 1 saat önce başladığını, ayrıca genel yazman ve arkadaşlarının tüm bölgeleri dolaşarak yaptıkları araştırmaların sonuçlarını incelemeleri gerektiğini, böyle bir çalışmanın da en az 1 hafta alacağını, olumlu ya da olumsuz, yanıtlarını ancak bundan sonra verebileceğini söyledi. Bakanın önce tok tok öksürdüğünü, sonra uzunca bir kahkahanın ardından, ''Sayın Başkan, olumlu ya da olumsuz bir yanıt ne demek?'' Biz yani Sayın Başbakanım ve ben olumlu yanıt istiyoruz sizden diyeceğim. Seçenek tek olunca bize yanıt vermek için dosyalar üzerinde incelemelere girişmeniz gereksiz. Böylesi boşuna zaman harcamak olur. Bilmem anlatabildim mi? Dedi. O zaman yani tam bu bilmem anlatabildim mi sorusunu işittiği anda Can Tezcan polis komiserinin belindeki tabancayı kapıp namlusunu kendisine doğrulttuğu çok aydınlık Mayıs gününde buldu kendini. Öyleyse sizi bekletmeyelim Sayın Bakanım. Yanıtım hayır dedi. Bakan şaka edip etmediğini sorunca da iyice yükseltti sesini. Hayır şaka etmiyorum Sayın Bakan. Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı Sayın Veli Dökmeci ile konuştuğumun bilincindeyim dedi. Bakanın herhangi bir yanıt vermesine zaman bırakmadan kapattı telefonu. Sabri Serin yarı mutlu yarı üzgün başkanına bakıyordu. ''Sanırım bu serüvene noktayı koyduk efendim ya da koymak üzereyiz.'' dedi. Can Tezcan, ''Aldırma.'' demek istercesine elini salladı. ''Evet dostum, belki de noktayı koymak üzereyiz ama daha koymadığımıza göre şu en baştaki dosyadan, Adana'dan başlayalım. Bana altını çizdiğin satırları oku ki gene arayacak olurlarsa söyleyecek sözüm olsun.'' dedi. ''Peki Sayın Başkanım.'' dedi Sabri Serin. Ama tam dosyayı açtığı sırada İnci Hanım kapıyı bir kez daha araladı. Başbakan telefonda dedi. Can Tezcan elleri titreyerek açtı telefonu ama beklediğinin tersine başbakan bakanı gibi konuşmuyordu. Önce sağlığını, eşini, işlerinin durumunu sordu. En az 3 dakika sonra geldi konuya. Geldikten sonra da sesini yükseltmeye kalkmadı. Bizim Veli Aga'yı fena terslemişsin ama herhalde bunu hak etmiştir. Çünkü patavatsız bir adamdır. Durup dururken kabalaşacağı tutar. Kusuruna bakmamak gerekir dedi. Arkasından da tepkisini anladığını, bunca çabadan, bunca yorgunluktan, bunca masraftan sonra yetkisine el uzatılmasına kızmasına doğal bulduğunu söyledi. Sonra güldü. Benim adım Mevlüt Doğan. Pek öyle göstermem ya insanların, hele senin gibilerin duygularına saygı duyarım. Bu nedenle isteklerimde büyük bir indirim yaptım. Sana bu başkanlığı kazandıran başbakanın olarak yalnız 3 bölgeyi, İzmir'i, Konya'yı ve Diyarbakır'ı istiyorum. Şimdi oldu mu? Dedi. Daha sonra kendisinin de açıkça söylediği gibi Sabri Serin olsa benimserdi bu öneriyi, başka bir gününde olsa Can Tezcan da benimserdi belki. Ama o sabah orada gözünü yumsa Che Guevara'yı karşısında bulacak gibiydi. Sayın Başbakanım, şunu hiç unutmamanız gerekir. Türk yargısı artık özel ve özerk bir kuruluşun elinde. Yetkisini hiç kimseyle paylaşamaz, diye yanıtladı. Mevlüt Doğan'ın önce kahkahası, sonra yanıtı geldi. Can Bey, kardeşim, sen hangi ülkede yaşadığını sanıyorsun? Diyordu. Başta üniversitelerimiz olmak üzere Türkiye özel ve özerk kurumlarla dolu ama ben bu koltukta oturduğum sürece hepsi de ağzımdan çıkan her sözü buyruk sayar. Bir düşün, hiç de fazla bir şey istemedim senden. 16 bölgeden yalnızca üçünü bırakıyorsun bana. Şimdi oldu mu? Can Tezcan genel yazmanına göz kırptı. Hayır Sayın Başbakanım, olmadı dedi. Tek bir bölgede isteseniz yanıtım hayır olacaktır. Bu seçimi yapmak bizim işimiz. Ayrıca yasa ortada. Hiç seçmememiz de olanaklı. Gerekirse oralarda şimdiden kendi mahkemelerimizi kurup kendi yargıçlarımızı atayabiliriz. Mevlüt Doğan'dan bir süre ses gelmedi, sonra öksürdü. Ama seninle özel bir sözleşme yapmıştık dedi. Can Tezcan gene gerilemedi. Evet yapmıştık Sayın Başbakanım. Sözleşmemizde böyle bir yetki paylaşımı yok diye yanıtladı. Mevlüt Doğan gene öksürdü. Hayır olması gerek Can Aga dedi. Benim adım Mevlüt Doğan. Böyle konularda hiçbir zaman yanılmadım. Var diyorsan vardır. İnanmıyorsan sözleşmeyi aç da bak. Hadi eyvallah deyip kapattı telefonu. Can Tezcan elinde telefon öyle donup kaldı bir süre. Efendim size ne oldu böyle diye atıldı Sabri Serin. Yüzünüz kağıt gibi. Sizi tehdit mi etti? Su ister misiniz? Hayır, hiçbir şey istemem dedi Can Tezcan. Soluğu kesildi, kesilecek gibiydi. Bu herif aramızdaki özel sözleşmede bir yetki paylaşımı koşulu bulunduğunu söylüyor. Ama yok, kesinlikle biliyorum ki yok. Çekmecesinden bir deste anahtar aldı. Önce arkasındaki dolabı, sonra dolabın içindeki kasayı açtı. Kasadan meşin kaplı bir dosya çıkardı. Sözleşme burada işte, gel birlikte bakalım diyerek açtı dosyayı. Sonra elinde dosya taş gibi donup kaldı. Sabri Serin fırlayıp yanına geldi hemen. Sözleşme dediği kağıda baktı. Ne bir yazı, ne bir imza, ne bir damga, ne bir tarih, en ufak bir leke bile yoktu üzerinde. Can Tezcan elinde boş bir kağıt tutuyordu yalnızca. Boş kağıdı masanın üstüne bıraktı. Bir örneği de onda dedi. Koşullar, tarihler, imzalar hepsi aynıydı. Sabri Serin okkalı bir küfür savurdu içinden. Onunki duruyordur ama değiştirilmiş olarak. Bunu yapan pezevenk her şeyi yapabilir diye söylendi. Gözleri elinde titreyen boş sözleşmede öylece dikilip sustu bir süre, sonra içini çekti. Evet duruyordur dedi. Boş kağıt hep elinde pencerenin önüne gitti, bir esin aralcasına bulutlara baktı, sonra gene Can Tezcan'ın yanına geldi ama sanki varlığının ayrımında bile değildi. Böyle bir numaraya yaşamımda ilk kez tanık oluyorum. Anlaşılan bilimde alan değiştiriyor artık diye mırıldandı. Bir koltuğa çöktü, başını ellerinin arasına alıp düşündü bir süre. Sanırım bu serüvenin sonuna yaklaştık efendim. Çok da çabuk yaklaştık. Bundan böyle atacağımız her adıma, ağzımızdan çıkacak her söze dikkat etmemiz, adamların isteklerinin en azından bir bölümüne de boyun eğmemiz gerekecek. Gerçekten berbat bir durum diye ekledi. Can Tezcan hep öyle donmuş gibiydi ama komiserin belinden çekip aldığı tabanca hala elindeydi sanki. Tuhaf bir biçimde gülümsedi. Hele dur bakalım, o kadar da çabuk pes etmeyelim. Hukuk bizden yana, hem de bizim elimizde dedi. Sabri Serin boş kağıdı en sonunda masanın üstüne bıraktı. Konumumuza fazla güvenmeyelim efendim. Her şey olabilir. Her an her şey değişebilir diye yanıtladı. Bir kez yıllar önce Türkiye'de özgür insanın durumu salgın hastalık karşısında sağlam insanın durumuna benzer. Her an bir hastane odasında uyanabilir demiştiniz. Biz önlemlerimizi alalım, yani ödünlerimizi verelim bence. Can Tezcan fazla etkilenmiş gibi görünmedi. O kadar da korkak olmayalım Sabriciğim. Kendi gücümüzü de küçümsemeyelim. Yasa bizden yana. Tüm büyük patronlar da ortağımız dedi. Ancak şu son günlerde Sabri Serin'in olayları ve insanları kendisinden daha iyi izlediğini ve daha iyi değerlendirdiğini görüyor, ikide bir onun kendisinden daha becerikli, daha dikkatli olduğunu düşünüyordu. En azından direnebildiğimiz kadar direnelim diye ekledi. Sabri Serin gözlerini başkanına dikerek düşündü bir süre. Evet, direnebildiğimiz kadar direnelim efendim ama bu adamları daha fazla kışkırtmayalım dedi. Can Tezcan bir an dalmıştı, birden doğruldu. Ne demek istiyorsun diye sordu. Ne demek istediğim açık efendim. Dostlarınıza çok bağlı olduğunuzu, onlar için her şeyi yapabileceğinizi biliyorum. Çok güzel bir şey bu. Ama şu geldiğimiz noktada Varol Bey'i odasından, Rıza Bey'i hücresinden çıkarmaya, İzmir'i, Diyarbakır'ı ve Konya'yı da elinizde tutmaya kalkarsanız sonumuzu hızlandırırsınız diye korkuyorum, dedi Sabri Serin, kasaya sözleşme olarak girip bomboş bir kağıt olarak çıkan nesneyi gösterdi. Bu adam her şeyi yapabilir. Dostunuzdan boşalacak hücreye sizi ya da beni yerleştirebilir, diye ekledi. Can Tezcan yerinden fırladı birden. Sen Rıza'nın hücrede olduğunu nereden çıkarıyorsun, dedi. Sabri Serin başkanının şaşkınlığı karşısında hiç şaşırmadı. Bildiğinizi sanıyordum efendim. Son yapıtı açık artırma, şu bizi de yönetimi de yerden yere vuran kitap, en az 10 gündür tüm Türkiye'de yok satıyor, dedi dinginlikle. Böyle bir kitaptan sonra onu bulup içeri atmamış olmaları olanaksız. Bu konuda bir bildiğin mi var? Gerçekten yakalandı mı dersin? Yakalandıysa nerede? Kesin bir bilgim yok efendim. Ama böyle bir kitaptan sonra onu ne yapıp yapıp bulmuş olmaları gerekir diyorum, dedi Sabri Serin. Sonra gözlerini patronunun gözlerine dikti. Peki siz hala okumadınız mı dostunuzun son kitabını, diye sordu. Hayır, ilk kez senden duyuyorum. Sabri Serin patronuna önce kuşkuyla baktı, sonra gülümsedi. Anlıyorum, şu son günlerde hep Mekik'le gidip geliyorsunuz, dedi. İnsan zırhlı arabayla bile olsa sokaklardan geçmeyince, güvenlik açısından böylesinin daha doğru olacağını söylediler, dedi Can Tezcan. Sabri Serin kendisine savaşım arkadaşının son etkinlikleri konusunda bildiklerini anlatmaya girişti. Açık artırmada Rıza Koç'un tüm yapıtları gibi kısa bir kitaptı. Topu topu 64 sayfaydı ama el altından dağıtılmasına karşın son yılların en çok satılan ve en çok okunan kitabı olacağı benziyordu. Her gün sabahtan akşama kadar kentin en az 100 ayrı köşesinde bir takım çocuklar, delikanlılar ve genç kızlar önlerine yığdıkları açık artırmaları bağıra bağıra satıyor, uzaktan bir polis görünce ya da biri polisin yaklaşmakta olduğunu haber verince de kitaplarını sırtlayıp girişi kırıyorlardı. Polisin kitaplara sık sık el koyması, her gün 4-5 kişiyi yakalayıp dayak eşliğinde sorgulaması, hatta kimi kaynaklara ulaşması durumu değiştirmiyordu. Öyle anlaşılıyordu ki bir değil, birkaç kaynak söz konusuydu. Yani kitap en az 4 ayrı basım evinde basılmakta, en az 10 ayrı yerden dağıtılmaktaydı. Bunun sonucu olarak kentin değişik köşelerinde açık artırma satan çocuklar, işsiz güçsüz delikanlılar, genç kızlar, hatta yaşlı adamlar ve hanımlar her geçen gün biraz daha çoğalıyor. Bu arada son başyapıtın yanında daha öncekiler de boy göstermeye başlıyordu. Üstelik söylenenlere bakılırsa aynı görüntüler İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da, Konya'da, Antalya'da, Kayseri'de, Diyarbakır'da, Trabzon'da da çıkıyordu ortaya. Özellikle Yılkı Adamları'nın yayımlanmasından sonra Rıza Koç adı beylik deyimle bir tür marka, daha da iyisi sessiz kalabalıkların sesi olmuş, ülkede ne zaman olumsuz bir şeyler olsa insanlar bakalım Rıza Koç ne söyleyecek bu konuda demeye başlamışlar, yani kendi seslerini yükseltecek yapıtı hep ondan bekler olmuşlardı. Kısacası Rıza Koç çok ünlü bir kişiydi artık. Ülkenin en çok okunan yazarıydı. Yapıtları öteki yazarlarınki gibi alışılmış koşullar içinde yayımlanıp dağıtılmış olsa ülkenin en zengin yazarı olması işten değildi. Adını anmadan bile olsa artık kimi gazetelerde söz etmeye başlıyorlardı Rıza Koç'un başarısından. Kimileri güvenlik güçlerinin başarısızlığına, kimileri ülke yönetiminde görülen bir takım önemsiz aksaklıklara, kimileri de kitlenin beğeni düzeyinin düşüklüğüne bağlıyordu bunu. Ama Sabri Serin'e bakılırsa Rıza Koç da, her türlü tehlikeyi göze alarak onun yapıtlarını basıp dağıtanlar da insanca bir geleceğin son umudunu yaşatan yılkı adamlarıydı. Ne olursa olsun kentle ilişkilerini hala sürdürmekte olan bir takım okumuş yılkı adamlarının arasında da gizlense, böyle bir kitaptan sonra er geç yakalarlardı onu. Can Tezcan hiç sesini çıkarmadan dinlemişti. Peki sen gördün mü bu açık artırma neden söz ediyor, diye sordu. Sabri Serin yanıt vermekle vermemek arasında duraladı bir süre, sonra başını önüne eğdi. Yargının özelleştirilmesinden söz ediyor efendim, dedi. Demek öyle. Evet, böyle efendim. Can Tezcan gözlerini yere dikti, dakikalar süresince hiçbir şey söylemeden oturdu öyle, sonra içini çekti. Bu çocuğun her dediği doğru çıktığına göre bu olayın da doğru olması gerekir, diye düşündü. Sonra gene dalıp gitti. direnebileceğimiz kadar direnelim derken usunda ne Varol Korkmaz vardı ne Rıza Koç ama Sabiser'in adlarını andıktan sonra yargı kendi ellerine geçer geçmez yapılacak ilk işin Varol Korkmaz'la arkadaşlarının ve Rıza Koç'un özgürlüklerinin güvenceye alınması olacağını düşündü. Dostum, sonuç ne olursa olsun her şeyden önce gözümüzün önündeki haksızlıkları düzeltmemiz gerekir. Ama dostlarımıza öncelik vermemiz başka haksızlıkları düzeltmeyeceğimiz anlamına gelmez dedi. Sabiser'in elinde olmadan gülümsedi. Hala ayılmadı bizimki diye düşündü. Doğru söylüyorsunuz efendim dedi. Haksızlığa karşı çıkmak güzel bir şey. Ama bana öyle geliyor ki şu geldiğimiz noktada Temel Bey de Cüneyt Bey de bize destek olmaz artık. Bunu da nereden çıkardın dedi Can Tezcan ama aynı anda korkunç bir sıkıntı çöktü içine, sorusunun yanıtını bile beklemeden her neyse bu konuyu kapatalım diye ekledi. Doğru dürüst düşünmesini bile önleyen bir bunalım içinde mekiğine atlayıp eve döndü. Burada da Gül Tezcan şaşkına döndürdü onu. Her zaman kapıdan girer girmez boynuna atılıp yanaklarını öperken, gün boyunca neler yaptığı konusunda soru üstüne soru sorarken bu kez şöyle bir "Hoş geldin" diyerek koşarcasına dönüp koltuğuna oturdu, sehpanın üstüne açık olarak bırakılmış bir küçük kitabı alıp okumaya başladı. Can Tezcan tepesine dikildi, hiçbir şey söylemeden okuyuşunu izledi bir süre, bir iki kez öksürdü. Gül Tezcan kitaptan dünyaya dönecek gibi görünmüyordu. "Senin böylesine okumaya daldığını çoktandır görmemiştim. Ne okuyorsun böyle? Yeni bir Dostoyevski ya da Kafka mı buldun?" dedi sonunda. Gül Tezcan'dan gene yanıt gelmeyince çekip aldı kitabı elinden. Önce kapağın üstündeki yazıları okudu. Rıza Koç, Açık Artırma, Kaçak Yayınlar No 42. Sonra renkli fotoğrafa baktı. Bellerinde tabancaları ve coplarıyla pırıl pırıl üniformaları içinde TTHO AŞ'nin korumaları. Küçük kitabı hiçbir şey düşünmeden en yakın pencereye doğru fırlattı. Sanki kitabın varlığını ilk kez öğreniyormuş gibi... Olamaz, hayır, olamaz. Benim paramla bana saldırmadığı kalmıştı. Bunu da yaptı Hergele diye homurdandı. Aynı anda Gül Tezcan'ın kitabı yerden aldığını gördü. Nereden buldun bu pisliği diye sordu. Gül Tezcan küçük kitabı göğsüne bastırdı. Okumadan karar verme öyle dedi. Arada şöyle bir vuruyor ya, seni kolladığı belli. Ne yaptığını bilmeyen ya da yaptığının sonucunu önceden düşünemeyen saf bir adam, çok bilgili, çok yetenekli ama her türlü etkiye açık bir maymun iştahlı olarak niteliyor seni. Cüneyt Ender'le Mevlüt Doğan'ın tuzağına düştüğünü, açıkçası kandırıldığını söylüyor. Bundan kötü saldırı mı olur diye atıldı Can Tezcan. Bunca yıllık arkadaşa yapılacak şey mi bu? Gül Tezcan uzun uzun güldü. Sen bir de Mevlüt Doğan için yazdıklarını göreceksin dedi. Bıyığından sesine, kılığından yürüyüşüne, sözcüklerinden kafasının içine, her şeyiyle öyle bir dalga geçmiş ki gülmekten kırılıyorsun. Oku da bak, bu kitap önceki kitaplarının hiçbirine benzemiyor. Bir gülmece anlatı, başyapıtını yazması için en yakın arkadaşının da yaşamının başyapıtını gerçekleştirmesini bekliyormuş. En yakın arkadaşının başyapıtı neymiş peki? Bir hukuk devrimi, yargının özelleştirilmesi. Can Tezcan yüzünü buruşturdu. ''Bravo, çok güzel bir buluş.'' dedi. Sonra çenesiyle karısının hala göğsüne bastırdığı küçük kitabı gösterdi. ''Peki, nereden buldun bu pisliği?'' diye sordu. ''Bugün çıkmayacağını söylemiştin.'' ''Çıkmadım. Bu sabah hizmetçi kılıklı bir genç kadın getirdi. İkimiz için imzalanmış olarak.'' ''Ne büyük incelik.'' dedi Can Tezcan. Sonra bir koltuğa bıraktı kendini. Başını ellerinin arasına alıp öylece kaldı. Kadın çok yorgun görünüyordu. Oturup azıcık soluklanmasını, bir şeyler içmesini söyledim. Ama istemedi. Bir şeylerden korkuyormuş gibi sıvışıverdi hemen, diye sürdürdü Gül Tezcan. Ben de oturup okumaya daldım. Hem de öyle bir daldım ki yemek bile yemedim. Dörde doğru bitirdim. Ama bitirir bitirmez baştan başladım. Bu denli sürükleyici demek. Evet, bu denli sürükleyici. Ama yalnızca sürükleyici değil. Çok da ilginç. Seninki bir de öngörüde bulunuyor. Yargının başına geçmenden en fazla 3 hafta sonra şapkanı alıp gideceğini söylüyor. Benim mi? Evet senin. Ama böyle de olsa emeklerin boşa gitmeyecek bence. Bir başyapıtın doğmasına öncülük etmiş olacaksın. Can Tezcan yüzünü buruşturdu. Aman ne güzel dedi sonra birden Sabri Serin'le konuştuklarını anımsadı. Başı döner gibi oldu. Bu herifin öngörüleri bitmez ama bu kez haklı olabilir diye söylendi. Belki de hiç bulaşmamalıydım bu işe. Sen bulaşmadın ki, başkalarını bulaştırdın. Çünkü sen çıkardın tüm bunları. Sen kaynaktaki adamsın diye atıldı Gültezcan ama hemen arkasından fazla ileri gittiğini düşündü. Gözlerini kocasının gözlerine dikerek gülümsedi. Sonra gene kitabına daldı. En sonunda kitabını kapatıp da ondan yana döndüğü zaman gözleri boşlukta yıkılmış, ezilmiş, umutsuz, öylece oturduğunu gördü, içi burkuldu, şu son günlerde onunla yeterince ilgilenmediğini, üstelik her sözüne karşı çıkarak sinirini bozduğunu düşündü, birden yerinden fırlayıp geldi, yanına sokuldu, yanağını yanağına yapıştırdı. ''Galiba sen gereğinden de fazla önemsedin bu kitabı, o kadar da kötü değil, al bir de sen oku.'' ''Çok kolay okunuyor.'' dedi. Can Tezcan yüzünü buruşturdu. ''Hayır, okumayacağım.'' dedi. ''Hiçbir zaman okumayacağım o hergelenin kitabını.'' ''O zaman ben okuyayım sana, hepsini değil, yalnızca çok beğendiğim yerlerini.'' dedi Gültezcan, kocasının herhangi bir yanıt vermesine zaman bırakmadan okumaya girişti hemen. Can Tezcan yüzü ellerinin arasında, gözleri yerde, yorgun, bitkin, suskun, en ufak bir tepki göstermeden dinledi. Kapının zili uzun uzun çalmaya başladığı zaman da Gültezcan okuyor, o hiç sesini çıkarmadan dinliyordu. İkisi de yüzlerinde bir ürperti, önce birbirlerine sonra saate baktılar. İkisi de neredeyse aynı anda, ''Kim olabilir ki?'' dediler. Zil kısa bir duruştan sonra gene çınlamaya başladı. Can Tezcan konuşma düğmesine bastı, ''Kim o?'' diye sordu. Sonra kalktı, yüzünde hep aynı ürperti anlatımı, girişte bir yeşil düğmeye bastı, Gültezcan'a döndü. Rıza dedi, bizim Rıza bir sorunu olmalı. Ama nasıl sokağa çıkar ki bu saatte, aklını mı kaçırdı? Gültezcan şaşkın şaşkın baktı yalnızca, yanıt vermedi. Can Tezcan da yarım dakika sonra güleç ve dingin bir yüzle içeriye girip, yanaklarını öpen Rıza Koç'a sordu soruyu. Sen aklını mı kaçırdın? Bu saatte nasıl çıktın sokağa? Gene yakalanıp içeri atılmak için mi? Her yanda seni aradıklarını biliyorsun herhalde. Rıza Koç arkadaşının çenesini okşadı. Sevgili Can, ülkenin en ünlü ve en önemli kişilerinden oldun ama ülken ve kentin konusunda bilgisizliğin tüyler ürpertici dedi. Can Tezcan kaşlarını çattı. Ne demek istiyorsun diye sordu. Ne demek isteyeceğim ki? Gerçeği, yalnız gerçeği. Johnny'lerin mahkemede söyledikleri gibi diye yanıtladı Rıza Koç. Ben sana gelmek için en güvenli saati beklemişim. Sense gene yakalanıp içeri atılmak mı istiyorsun diyorsun bana. Saatten haberin var mı? Evet var. Ben kapıyı çalarken 12'yi çeyrek geçiyordu. Öyleyse? Öyleyse benim için tehlikeli saatler bayağı geride kalmıştı. Dalga geçme. Sen bu kenti gerçekten bilmiyorsun sevgili Can. Kaç yıl var ki İstanbul'un sokaklarında polis molis olmuyor bu saatlerde. Peki neden? Zaman zaman pencereden aşağılara baktığım oluyor. Seslerini işitsem de gelip geçen, köşelerde durup konuşan bir sürü insan görüyorum. Evet, senin buralar çok işlek yerler. Çok insan dolaşır geceleri. Kadınlar, kızlar, delikanlılar, kuşkulu kişiler. Ama gecenin bu geç saatlerinde tek polis göremezsin sokaklarda. Neden? Polisler yalnızca sırtı kalın kenterleri korur. Sırtı kalın kenterler de bu saatlerde sokaklarda dolaşmaz. Ortalıkta kenter yoksa polis de yoktur. Hiç mi? Evet, neredeyse hiç. Çünkü sırtı kalın kenterler mekikleriyle yukarılarda dolaşırlar. İndikleri zaman da yüksek yerlere, gökdelen tepelerine iner, gökdelenlerin tepesindeki barlarda eğlenirler. Gültezcan bir koltuğa oturmuş onları izlemekteydi. Hepsi gökdelende oturmuyor, hepsinin özel uçağı da yok dedi. Ama her kenterin bir kurşun geçirmez arabası vardır dedi Rıza Koç. Arada bir, geç saatte sokağa çıkmaları gerekti mi hızla geçip giderler caddelerden. Önlerine çıkanı ezip geçerler. Ama çok yavaş gidenleri, hatta kaldırımda dikilen insanların önünde duranları daha çok. Ben aşağılara bakarken sık sık görüyorum böylelerini dedi Gültezcan. Rıza Koç kahkahalarla güldü. Her zaman söylemişimdir. Sen kocandan çok daha uyanıksın Gülcüğüm diye yanıtladı. Evet doğru. Yavaşladıkları, hatta kaldırımda bekleyen kızların ya da oğlanların önünde durup, arabadan inerek onlarla pazarlığa giriştikleri olur. Ama bunlar müşteridir. Böyle müşteriler içinde fazla tehlike yoktur. Çünkü onlardan sayılırlar. Nasıl yani? Rıza Koç gene güldü. Sevgili Gül, senin önünde böyle şeyler konuşmak pek de hoşuma gitmiyor. Ama iyi bir dürbünle bakacak olursan, kendin de görebilirsin dedi. Hiçbir yasal işi bulunmamasına karşın kentte kalmayı sürdürüp geceleri dolaşanlardır bunlar. Her tür kirli işi yaparlar, soygun yaparlar, adam öldürürler ama başlıca işleri kadın ve oğlan pazarlamaktır. Adamlar arabalarını yavaşlatır, sonra gözlerine kestirdikleri kadın ya da oğlan konusunda patronla pazarlığa girişir, oğlanı ya da kadını alıp giderler. Kadın dediysem, sözün gelişi, ortalama yaş 12'lere, 11'lere kadar inmiş görünüyor. Bu da korkunç bir şey. Kısa sürede posası çıkar çocukların. Sonra yılkı adamlarına katılırlar. Can Tezcan arkadaşını dinlerken dişlerini sıkıyor, sözünü kesmemek için kendini zor tutuyordu. Sonunda dayanamadı. "Peki sen bu yasa dışı insanların arasında nasıl dolaşabiliyorsun?" diye sordu. "Onlar beni damdan tanırlar," dedi Rıza Koç. "Tanırlar ve severler. Kimileri de şu son günlerde benim kitapların satışından bayağı para kazanır oldu. Ayrıca hepsinin en tehlikelisi benim, en azından savcıların gözünde. Bunu bilmiyor muydun? Onlarla fazla uğraşmazlar ama benim peşimi bırakmazlar. Şimdi kapı çalacak olursa bilin ki polistir. Ama saat 1'i de geçtiğine göre çok uzak bir olasılık bu." Can Tezcan, "Hadi canım," dercesine elini salladı. "Artık seni aramayacakları bir yer varsa o da benim evim," dedi. "Yazdığın o zırva kitaptan sonra. Hem beni hem yaşamımın en büyük tasarısını gülünç etmişsin." Rıza Koç bir kahkaha daha attı. "Demek kızdın," dedi. "Peki beni kovmayacak mısın?" "Sen benim yerimde olsan kızmaz mıydın? Baskı parasını benden al, sonra beni yerden yere vur." "Benim yerimde sen olsan, yani sen de benim gibi gençlik düşüncelerine hep bağlı kalsan, aynı şeyi yapmaz mıydın? Bir zamanlar Marksçıların en ateşlisiydin. Sonra tuttun, yargıyı bile patronların eline bırakmaya kalktın. Peki bunca zamandır kaç kez yargıç karşısına çıktın, kaç kez içeri atıldın, bu arada devletimizin elinde yargının nasıl işlediğini görmedin mi, Varol'un başına gelenleri de mi düşünmedin? Varol içeriye patronlarla, yani uşaklık ettiği kişilerle girdi. Sen şu 2073 yılında yargıçlar arasında bile patronlara uşaklık edenler yok mu? Varol'u içeride tutan yargıçlar kime çalışıyordu dersin? Onlar da patronlara çalışıyorlardı. Ama benim görevim eleştirmek. Eleştiri olduğu sürece umut da var demektir. Can Tezcan yüzünü buruşturdu. Saçma, dedi. Rıza Koç ayakkabılarının ucuna baktı bir süre. Sonra başını kaldırdı, gözlerini dostunun gözlerine dikti. Peki beni kovmayacak mısın, diye sordu. Can Tezcan gülümsedi o zaman. Bana kalsa kovardım ama Gül'ü üzmek istemem. Kitabını çok beğenmiş, dedi. Rıza Koç ağır ağır doğruldu. Öyleyse izin verin de ben yatayım. Çok ama çok yorgunum, dedi. 20. ayrımın sonu, sayfa 274.